ihtiyacı tatmin eden bir takım ürünler aslında. Yani buna edebiyat demiyoruz. Bu bir ürün. Bu başka bir şey de olabilirdi. Dolayısıyla şeye geldiğimizde, yani Tanpınar'ın zamanında Mahmut Yesari gibi bir takım yazarlar böyle çok büyük miktarlarda satıyorlar. Bugün Mahmut Yesari'nin adı ben hatırlayamıyorum. Haluk olmasa hani adı anılmadan geçecek burada. Dolayısıyla geçicilik, ama o bulunduğu zamandaki şöhret ve tanınırlık çok cezbedici bir şey tabii. Pek çok insan denen yaratık için. Hani gene Andy Warhol'un cümlesini söyleyelim ama başka türlü. Bir gün herkes 15 dakikalığına şöhret olacak. Benim bir arkadaşımın evine gelen bir yardımcısı kadına, kocası, kadını kocası şöyle tehdit ediyormuş. Seni öldürürüm, televizyona çıkarım, meşhur olurum. Yani meşhur olmanın yarattığı etki bu aslında. Yani karısına tehditine bak, öldürmek değil. Yani kadını öldürmesiyle elde edeceği şeyi, çünkü kadın da belki meşhur olmak istiyor, o zafer benim olur diyor yani ve bunu yapabilirim. Dolayısıyla yazarın insan olduğunu, zaafları olduğunu unutmayalım. Mesela Tanpınar'ın yurt dışına gidebilmek için Ahmet Kutsi Tecer'e yazdığı yalvarma mektupları var. Milletvekili olabilmek için yalvarma mektupları var. Ama şöyle bir acıklı taraf var onda. Yazmak istiyor. Geçim sorunlarıyla bunu almak istemiyor ve çok ciddi geçim sıkıntısı çekiyor. Bu geçim sıkıntısından uzakta kalabilmek için, biraz rahat nefes alıp yazmak istediklerini yazabilmek için düzgün bir maaşa ihtiyacı var. Tamam, biraz hesabını bilmeyen bir adam. Kumar sevdiğini de şeyde öğrendik zaten günlüklerinde. Ama insan bu zaten, güzelliği orada. Bütün zaaflarıyla bir Tanpınar olduğu için biz onu seviyoruz. Ve bu yalvarmasının altında şey var, hani dünyayı yutmak istiyor aslında, dünyayı içmek istiyor ve bu içtiği dünyadan yeni şeyler yazmak istiyor. Müthiş bir yaşama enerjisi var bir yandan da. Mektuplarını okuduğumuzda gördüğümüz, yani eserlerinden daha büyük bir yaşama enerjisiyle mektuplarını yazıyor. Özellikle yurt dışından yazdığı mektuplarda meraktan çatlayacak büyüklükte bir göz görüyorum ben yani. Her şeyi böyle gören ve onu kaydeden inanılmaz bir zihin. Dolayısıyla şimdi Tanpınar bugün olsaydı yoldan çıkar mıydı bilmiyorum. Belki de çıkardı. Ama öyle bir zihin yoldan çıkmazdı. Bugün Allah'tan öyle bir zihnin değeri verilirdi. Öyle bir zihin yaşayabilecek gücü sağlayabilirdi. Yani öyle bir zihin bugünkü ortamda ayakta tutulabilirdi. Çünkü Tanpınar Boğaz'da yalım olsun diye yalvarmamış ki. Yazmak için basit bir gelir istemiş sadece. Verdi, bazı yazarlara verdi tabii. Geçinmeyi söylemiyorum. Yazarak geçinmekten bahsetmiyorum. Yani yazdığını tabii, yani yani en azından değeri bilinirdi. Çünkü mesela Tanpınar değeri bilinmeden öldü. Adam sükut suikasti lafını boşuna söylemedi. Değeri bilinmeden öldü. Ama bir nokta geliyor, değeri biliniyor yazarların. Var yani böyle 3-5 yazar var. Mesela bir tanesi İhsan Oktay Yanardır. İyi bir yazardır. Yazdıklarından da istese ayakta kalabilir. Yani yazarak geçinebilir. Tamam, bir elbette üniversitede çalışıyor, bir üniversite geliri var ama mesela Türkiye'nin ona hak ettiği değeri verdiğini düşünüyorum ben. Vermediği yazarların yanında ona veriyor. Birkaç böyle isim daha sayabiliriz. Yani iyi okunan, çok satan ama hiçbir zaman da popüler edebiyatın tuzaklarına düşmemiş yazarlar olarak. Arkadaşım olduğu ve yüzüne de defalarca söylediğim için mesela çekinmeden telaffuz edeceğim. Tuna Kiremitçi. Kaybedilmiş vakadır mesela. Yani ciddi bir kaybedilmiş vakadır. Çünkü başladığı edebiyat böyle bir edebiyat değildi. Çok nitelikli başlamıştı. Kendisi de kabul ediyor. Ara sıra silkinip eski günlerine dönmek istiyor. Fakat sonra biri geliyor, reklam teklif ediyor. Bütün o kurulan duvar yerle bir oluyor. Tekrar kaybolup gidiyor hayatın içerisinde. Dolayısıyla insanlar kişisel hayatlarında, yazarlar kişisel hayatlarında bir sürü hata yapabilirler. Tökezleyebilirler. Bir sürü yere serilebilirler. Ama önemli olan edebiyatlarını temiz tutmasıdır. Edebiyatları temiz kaldıkça, nitelikli kaldıkça o insanın ben günah, her türlü günahını affederim. Beni hiç ilgilendirmez zaten. Galiba fazla geçti zaman. Birazcık soru için zaman bırakmak istiyorum. Şöyle toparlayayım hızla. Benim için bugün gerçek edebiyatın, popüler edebiyatın dünyanın içinde yeri neresi derseniz, kötümser bir bakışla yok. Yok. Piyasanın açısından baktığımızda yeri yok. Ama benim inandığım, güvendiğim bir şey var. Piyasanın yok edemediği zihin. O zihin yaşayacak ve o zihin her zaman hakiki edebiyata bir yer tutacak. Ama bizim içimize hep şu acıtacak. İnsanlık için bu kadar muhteşem şeyler yazmış bu insanlar niye hak ettikleri biçimde yaşamıyorlar? Niye bu toplumun değerlerinden en yüksek payı almıyorlar? Niye bunlara değerlerini vermek için ölmelerini bekliyoruz? En büyük örneği Oğuz Atay'dır. Ölümünden bilmem kaç sene sonra kült oldu. Yani bugün artık Oğuz Atay'sız bir Türk edebiyatı düşünülemez. Ama adam acı içinde öldü. Yani okuyucum neredesin diye aranarak öldü. Mesela bir istisnası Sait Faik'tir. Ben öyle olmasını beklerdim. Okunarak öldü. Değeri biliniyordu Sait Faik. Ama o kadar aksi bir adamdı ki nefret ediyordu kendini okuyanlardan ve yanlış okuyanlardan. O huysuz bir karakterdi. Dolayısıyla bugünkü popüler dünyada aslında ticari tehlikeler çok yüksek. Ticari tehlike şu. Popüler kültürün yaptığı şudur. Ben de içinde yazı, yani edebiyat dünyasının ve piyasasının yayıncılık da yaptığım için içinde olduğum biri olarak şunu söyleyeyim. En kötü yaklaşım sen değerlisin, sen şahane, sen gerçek edebiyatsın diyerek popüler kültürün sana el uzatmasıdır. Seni başka bir kimliğe sokarak el uzatmaz, yani sinsice yaklaşır. Bu kaybedilen yazarlara da sinsice yaklaştı zaten. Çünkü bir süre sonra okurun teveccühüyle karşılaştılar ve soru şu oldu. Ya okur beğenmezse bir sonraki kitabını? Halbuki onun başarısı okuru düşünmeden yazdığı kitaplardaydı. Okuru umursamadan yazdığı, tamamen kendi zihnindeki, kendi okuru kendisi olarak yazdığı kitaplarda büyük başarıyı yakalamıştı. Gerçek edebiyatı yakalamıştı. Okuru düşünerek yazmaya başladığınız anda edebiyat çökmeye başlar. Çünkü şu var, hiç kimse okurdan gelen eleştiriyi yüreklilikle böyle göğüsleyecek kadar kuvvetli olamaz. Hiç kimse olamaz. Herkes öyle mi? Aa öyle mi? Yapar yani. En büyük yazarlar bile, ki dünya edebiyatında bunun çok örneği var. Bir tane örneği var. Olmayan Thomas Bernhard. O da zaten asosyal adamdı. Hayatta gördüğü insan sayısı 5'ti. Yani 6. insanla görüşmüyordu zaten. Ömrü boyunca yalnız yaşadı. Avusturya'dan nefret ederek, kitapların Avusturya'da yayınlanmasını, yasaklanmasını isteyerek filan yaşadı. Dolayısıyla insan ile ilişkisi olan yazar bir süre sonra okurundan etkilenir ve ne yazık ki okurun yazara çok çabuk ulaşabildiği bir dünyada yaşıyoruz. İstediğiniz kadar okurdan uzak durmaya çalışın, mail gönderiyorlar size. E-mailler olduğu zaman çok güzel tabii. Çok gururunuz okşanıyor, çok hoşunuza gidiyor ama o e-maillerin çok tehlikeli bir tarafı var. Sizi neden beğendiğini anlatıyor ve siz artık o nedene bağlı kalmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. En tehlikeli nokta bu. Yani gerçek edebiyatın, hakiki edebiyatın popüler edebiyata teslim olmaya başladığı an okurunu kabul ettiği andır. Okurunun beklentilerini kabul ettiği andır. O an geldiği anda artık yavaş yavaş bir yerde durup silkinmesi, bir dakika demesi ve kendini gözden geçirmesi gerekir. Bir bu, ikincisi de hızla devam ediyorum. Egosuna yenilmesidir yazarın. Çünkü eskiden yazarlar toplumun o kadar da ciddiye almadığı, siyasi rejimlerin oradan oraya sürdüğü, aç bıraktığı, hapse attığı ve kendi değeri kendinden menkul, kendi arasında kendine değer veren insanlardı. Kimse yazarların kapısında kuyruk olmuyordu. Fuarlarda, imza günlerinde, yani belli bir noktadan sonra Yaşar Kemal'in olduğu durumu falan söylemiyorum. Onun da öncesi ve edebiyatın değersiz bir şey olduğu, sadece toplumun küçücük bir kesiminin içinde döndüğü, değersiz demeyelim de farkında olmadıkları bir dönemde yazarın bir fizik varlık olarak toplum üzerinde ulaşılmaz, aşılmaz, muhteşem bir yeri vardı. Çünkü görmüyordu yazarını okur. Onun için imza günleri çok değerliydi. Bence bugün imza günleri bir şeydir, enflasyondur. Ve dolayısıyla bir rezalettir. Yani masaya oturmuş ve okuru gelsin de kitap imzalayayım diye bekleyen yazar bir iç acısıdır. Ve bana neden imza günü yapmadığını soranlara bunu söylerim. Ben okurum gelsin de kitap imzalayayım diye beklemek bana çok ağır gelir. Yapmam yani. Hani okurum gelir herhalde 3-5 kişi ama başkasını öyle görmek bile benim içime dokunuyor. Yani bu, çünkü bu bir de piyasanın yolu. Piyasaya bir şey demek bu. Yani bak imzalıyorum, gel al bunu demek. Bu da hoşuma gitmiyor. Bir de tabii bazı benim gençliğimde başıma geldi şimdi Allah'tan gitmediğim için. Hangisini alalım? Sizin en sevdiğiniz kitabınız hangisi diye soruyorlar mesela ki bu feci bir şey. O zaman malını satan birine duruma düşüyorsunuz. Bunu sevebilirsiniz belki filan gibi korkunç bir şey. Yazarın böyle olmaması gerekir. Ama popüler kültür bunu yapar. Tam tersine popüler edebiyatın yazarı ben seni mutlu edecek şeyler yazıyorum. Gel der, çağırır. Çünkü onun için asıl olan okurdur. Asıl olan edebiyat dünyası, asıl olan geleceğe yazılmış bir metin, asıl olan bir tane okurun kafasında bir kıvılcım uyandırmak, asıl olan bir kişiyi sarsmak değil. Bir kitle olarak okur ve o okurun arzusunu tatmin etmek. Benim okurun arzusunu tatmin etmek gibi bir niyetim yok. Hiç öyle bir derdim de yok. Okur benim arzumu tatmin etsin. Ve bana ne hiç. Çünkü onu yaptığınız anda zaten piyasanın isteklerine teslim oluyorsunuz demektir. Ama bu çok sinsice yürüyor, onu da söyleyeyim. Yani tuzağa düşmemek için o kadar sağlam durmak lazım ki. Edebiyatınızı düşürmemek için de kendi fizik varlığınızı düşürmemek için de. Kendi fizik varlığınız için şöyle sorunlar var. Siz istediğiniz kadar ben gerçek edebiyat yapıyorum, okur benim umurumda değil deyin, yayın evinizin umurunda. Yayın eviniz sizi bazı şeylere zorluyor. Bunun için de belli bir yaşa, belli bir birikime, belli bir güce sahip olmak gerekiyor yani yayın evine direnebilecek. Ben imza günlerine gitmiyorum kardeşim diyecek duruma gelmek gerekiyor. Sizi gene de tuzağa düşürüyorlar. Etkinlik için çağırıyorlar. Alas mı aradık dediğinizde imza istiyor okurlarınız diyerek bir anda kendinizi gene imza yaparken buluyorsunuz. Bu tabii kötü bir şey değil. Elbette okurlara imza vermek çok da hoşuma giden bir şey ama etkinlik sonu en hoşuma giden şeydir. Onu da söyleyeyim. Çünkü o daha gerçek olur. Sizin niyetinizi bilerek gelen okurla karşılaşırsınız orada. Yayın evleri bir süre sonra bu silahları kullanmaya başlar. Kitabınızın kapağını popüler bir kültüre göre yapmaya başlarlar. Ben de bu tuzağa düştüm. Ama benim üstelik de o sırada yurt dışındaydım vesaire ve iletişim sorunları olduğunda oldu bittiye geldiğimi fark ettim. Ve şey yaparlar, hep böyle aklınızı çelmek isterler ve de en acıklısı şudur, sizin gibi yazanları size örnek gösterirler. Yani kendini gerçek edebiyatın içinde bulan ve mesela şimdi bana deseler ki biz şöyle bir ilan düşünüyoruz. Yani yapmam dese. Ama yani bak iletişim onu Hasan ve Toptaş'a yaptı. Yaptı bana ne? Ama şimdi bunu da diyemezsiniz. Çünkü öyle tuhaf bir dünya ki bir yandan da kendi edebiyatınızı sağlam tutacaksınız. Ama bir yandan da o dünyanın sektörün gereklerini de tamamen isterseniz de yayın evini zor durumda bırakırsınız. Gerçekten sizi merak eden okurunuza da ulaşmanız lazım. Çünkü şöyle de bir sorun var. Piyasa çok büyüdü. Hani eskiden iletişim imkanları kısıtlıydı, okurunuza ulaşamıyordunuz. Şimdi iletişim imkanları çok ama kitap sayısı onu aşacak kadar fazla. Ben mesela çok sevdiğim, çok merak ettiğim bazı yazarların kitapları çıktığında utancımdan ölüyorum. Bir sene sonra haberim oluyor mesela. Nereden bileceğim? Nasıl öğreneceğim? Hani belli aralıklarla sevdiğim yazarları tarıyorum mesela yeni kitabı çıkmış mı Google'da diye ama atladığım oluyor. Dolayısıyla bu tuzaklarla dolu bir alan, mayın her an patlayabilir. Tuna durmadan mayına basıyor sevgili arkadaşım. Ama onu kabul etti artık. Dolayısıyla bu şeye düşmeden, popüler kültürün hilelerine kapılmadan ayakta durmanın benim için tek yolu okurun varlığını reddetmek. Ya okurun varlığını reddetmek çok soyut bir laf gibi görünüyor ama ya okurun mutlu olmazsa düşüncesinden kurtularak yazmak. Yani insanın sürekli kendini sorgulaması. İkincisi de popüler kültürün çok beslediği bir şey yazarın egosu. Yazar her zaman egosu, bütün sanatçılar egosu olan yaratıklardır ve gelen iltifat onu şişirdikçe şişirir. Bir süre sonra şeye gelir, ne yazsam oluyor. En tehlikeli nokta budur yani bence. Ne yazsam oluyor. Yani ben zaten kötü bir şey yazamam ki. Ben buyum diye düşünen yazar bir noktadan sonra gerilemeye başlar. Bunu bitirdim artık evet. Buyurun.
Zamanında okunmak
Kesinlikle, elbette, elbette. Doğru. Ama orada çok ayrımcı bir şey söyleyeyim. Okurunu hani okur var, okur var. Evet, okur var, okur var. Yani şimdi Tuna, madem Tuna'dan örnek verdik, başka isim kullanmayalım. O da cezasını çeksin reklama çıkmanın. Şimdi Tuna'nın okuru beni okumasın. Yani eğer onun okuru, ona hayran okur beni okuyorsa, orada benim yazdığımda bir sorun var demektir. Yani o okuyamaz, okumamalı. Yani elbette onun okurunun içerisinde, onu da okuyan, beni de okuyan bir okur olabilir. Ama ben seçme, yani seçkindir okur tarafından okumak isterim. Şimdi mesela Türk Edebiyatı pek çok dile çeviriyor hızla. Pek çok. Yani herhalde şu anda belki 5.000'e yakın kitap çevrilmiştir çeşitli dünya dillerine. Bunların bir kısmının son derece gereksiz olduğu, bir kısmının çeşitli düzenlerle olduğunu falan biliyoruz ama yurt dışında da Türk Edebiyatı'na Orhan Pamuk'un Nobel'i nedeniyle bir ilgi oldu ve bir sürü kitap çevriliyor. Ben bunun için mesela hiçbir çaba göstermiyorum. Benim ajansım var. Ajansım uğraşıyor. Ajansım bir sürü işte çevirtiyor, ediyor. Ve bana diyor ki biraz gayret et. İşte beni yayıncıyla tanıştırmak istiyor. Ben tanışmak istemiyorum yayıncıyla. Bana ne? Ya ben yayıncıya niye kendimi sevdirmeye çalışayım ki? Yayıncı benim. Ama senin yazdığını okuyamıyor ki. O zaman basmasın. Benim yazdığımı okuyamıyorsa. İşte sen İngilizce'ye çevirttin, İngilizce'si. Okusun, ne anlıyorsa bassın. Daha fazla bir şey yapamam. Ama o tabii hani bir ajans olarak elindeki bütün her şeyi kullanmak istiyor, beni tanıştırmak istiyor vesaire. Bazen kırmamak için tanıştığım oluyor elbette ve kesinlikle faydalı oluyor. Ne yazık ki onu da söyleyeyim. Ama onu şunu söylüyorum. Benim dilimi bilen, benim yazdıklarımı %90 anlayacak bir insanı, benim yazdıklarımın %15'ini anlayacak bir yabancıya tercih ederim. Çünkü ben sadece okumak istemiyorum, ben anlaşılmak istiyorum. Ya da ben kafada bir soru yaratmak istiyorum. Şimdi Hırvatçaya çevrilmiş Yeşil Teli Gecesi. Hırvat ne kadarını anlayabilir ki? Yani oradaki bu ülkeye ait göndermelerin, bu ülkeye ait iğnelemelerin ne kadarını anlayabilir? O ancak onun kaba hikayesini anlayacak. Benim ülkemi biliyor olması lazım ki, şimdi biz şimdi Amerika'nın bütün göndermelerini anlıyoruz ama doğduğumuz gün zaten Amerikan edebiyatı ve sinemasının içine gözümüzü açtığımız için biliyoruz. Yani Türk edebiyatı bütünüyle çevrilmiş olacak ki, bir kaba bilgiye sahip olacak ki anlasın. Dolayısıyla ben şunu isterim. Orada biri varsa gerçekten anlayacak olan Türkiye'de, onun okumasını ona tercih ederim. Ama o konuda da benim edebiyatımda öyle bir şey var. Yani ben galiba bu kesişim kümesinde duruyorum biraz. Ama zaman içerisinde o aşılıyor. Yani dediğim gibi şimdi bir buket veriyorsunuz, hepsini alması gerekmiyor. O bir tane çiçek için bile alan oluyor. Tabii bütün bu popüler kültür tokakalamalarından sonra şeyi söylemem lazım. Yani bir maniniz yoksa çok satmıştı. Ama ben onu aslında bir popüler kültür manzumesi olarak yazdım. Yani o içeriği itibariyle bir arşivdi. Gelecek kuşaklara bırakılmış bir şeydi. Ama toplumun tam da sıkıntıdan kendi geçmişiyle, kendi çocukluğuyla ilgili, çünkü aynı zamanda çocuk bir toplum bu, kendi çocukluğuyla ilgili probleminin ekonomik kriz nedeniyle had safhaya çıktığı bir döneme denk geldi ve böyle dönemin kitabı oldu. Onun yani evet çok sattı, ne yapayım, suçlu değilim. Bir daha olmaz. Vardı, evet. Evet, onu anlayan da çıktı. Hiç orayı almayıp sadece dökümünden hoşlanan da çıktı. Ama kitap böyle bir şeydir zaten. Öyle okuma tarzları oluyor ki hayret içinde kalıyorsunuz. Bambaşka anlamış. Ama okur böyle bir şey. Yani bizi ağzımızdan çıkanın karşımızda zihnimizdekini anladığını sanıyoruz. Şöyle bir şey değil aslında. Çünkü canlı konuşma farklıdır. Orada mimikleriniz, hareketleriniz, sesinizin tonu, yüzünüzün ifadesi destekleyici unsurlardır. Ağzınızdan çıkan sözün anlamını doğrulayan. Ama metinde çıplak kelimeler var. Ve o kelimelerin birden fazla anlamı var. Ve o birden fazla anlama yönelik bilgiyi belli bir edebiyat ritmi içinde vereceksiniz. Onun için başka türlü anlayanlar, başka türlü güzel anlayanlar da oluyor. Çok heyecan verici bir şey. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun.
Edebiyatçılar insanları veya olayları yazarken kendilerine takım veriler atıyorlar. Yani gazete haberleri, çocukları, çocukları insanlar. Yazar bilen nedir? Yazarın düşündüğü dünya aslında bugün bir yazara gelen verimi de karşılaştırdığımızda daha mı az, daha mı çok sizce? Eğer bana sanki daha çok gibi geliyor, yemin ediyorum. Eğer daha çoksa, yazar bu kadar çok içerisinden nasıl insanlara sorulacak sorular çıkarır? Soru sorusu sizin söyledi, soru sorusu sizinden daha mı kolay devam ediyor?
Hemen şunu söyleyeyim, bir kere veri gelmiyor, yağıyor. Ama bunun getirdiği bir etkisizleşme var. Yani veri inanılmaz miktarda ve etkisiz artık. Çünkü bir de hikayeyi parçalama çağında yaşıyoruz biz. Onu da unutmayalım. Çünkü hikaye bir insan ihtiyacıdır. Yani benim için temel içgüdülerden biridir. İnsan hikayesiz yaşayamaz. Zaten insan Adem ile Havva hikayesiyle başlıyor hikaye anlatmaya zaten. Yani kendi varlığını bir hikaye haline getirip oradan başlıyor süreç. Biz hikayesiz yaşayamayız. Ama bugün hikaye ihtiyacımızı karşılayan çok fazla unsur var. Mesela haber niteliğini kaybetmesi bu yüzden. Çünkü artık haberin haber olarak bir değeri yok. Hikaye olarak anlatırsanız değeri var. Hep verdiğim bir örnek vardı. Hani bir Brezilya, Fransa arasında bir uçak düştü. Hatta bir tane de Türk öğrenci öldü ya da akademisyen öldü o uçakta. Şimdi 300 küsur yolcu vardı. Bunu Batı medyasının popüler olanları 300 gün sürdürdüler. Her bir kişinin hikayesini bir gün ya da hani 300 gün demeyelim de yani en azından 20-30 kişinin hikayesine birer gün ayırarak anlattılar. Bu bizim Türk kızı da içindeydi bu hikayelerin. Şimdi burada aslında o uçakta 300 hikaye vardı ve onun en seçilmiş 30 hikayesini bir ay boyunca anlattılar. Aslında bize hikaye anlattılar. Ama bu hikayelerin içerisinde değiştirici, dönüştürücü bir şey yoktu. Bunlar sığ şeylerdi. Sonuçta rastladığımız hikayelerdi. Benim için edebiyattaki soru da o anlattığımız hikayeyi anlatılmaya değer kılan şey. Neden o hikayeyi anlatıyoruz? Ya o 300 kişinin içinden niye onu seçiyoruz? Onu seçerken ona bir şey istiyoruz aslında. Bir soru nedeniyle soruyoruz. Soru sordurmak daha kolay bence bugün. Çünkü çok fazla soru var. Çünkü hiçbir sorumuz cevaplanmıyor. İşin ilginci o. Bir de çok hızlı bir değişim çağında yaşıyoruz. Çok hızlı. Günden güne değişiyor. Hayat, algılar, bilinç, duygular, dünya görüşleri. Dün düşündüğümüzü bugün reddediyoruz. Daha doğrusu yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında bir bilgilendirme bombardımanı altındayız. Ve bizim bu bombardıman altında, bu büyük gündem altında durup hakkını vererek, düşünerek ilerleme şansımız yok. Bence çağımızın en büyük problemi bu. Onun içinde durup düşünerek ilerlemek lazım. Bu kadar yoğun yağmur gibi bir gündemin altında biz atlayarak gidiyoruz. Gündemi bir günde tüketiyoruz çünkü ikinci günde aynı ölçüde dolu. Dolayısıyla değerini vererek düşünmek diye bir sorun yok. Ama ben kendi adıma, diğer edebiyatçı arkadaşlarım ne yapıyor bilmiyorum ama bu gündemin hızlı okumasının içerisinde ileride düşünmek üzere ya da kenara atmamak, unutmamak üzere kendim bile farkında olmadan kaydettiğim şeyler oluyor. Ayrıca gündem dediğimiz şey dış dünyada ya da gazetelere yansıyan gündemler değil. Benim kendi kişisel gündemim var hayatın içerisinde. Yürürken başıma gelenler, gördüklerim çünkü bana isim veren şey sokak zaten. Sokağın kendisi, mahalleler, şehir. Her gün yürüyorum bir saat ve biraz da galiba hikayeyi mıknatıs gibi çeken bir tarafım var. hemen her gün olmasa da haftada bir bilinç ötesi bir şeyle karşılaşıyorum ve mutlaka bir soru soruyorum kendime. Yani bu kadına bunu yaptıran nedir diye soruyorum mesela. Büyük sorular sormamız gerekmiyor. Ya zaten bu kadına bunu yaptıran nedir? O kadar büyük bir soru ki. Çünkü o beyindeki bir dehlizin en direkt damarına giriyor zaten. Onu yaptırdığınızda. Bunu örneğini vereyim daha net anlaşılsın. Her gün yürüyorum. Harbiye civarında şey var, Fransız Hastanesi var ve orada çok acıklı bir bakım evi var. Muhtaçlar cemiyeti falan gibi bir şey var üzerinde. Orada oturan genellikle gayrimüslim yaşlıların kaldığı bir huzur evi var. Fransızların işlettiği bir yer olduğu için. Onun böyle bir çok dar sokağa bakan bir cephesi var. Zaten o cephede yaşamak ölmek demek. Duvara bakıyor çünkü şu kadar yakınlıkta. Orada pencere önünde oturan insanlar görüyorum bazen. Mesela bunların her biri benim için zaten bir soru, acayip sorular. Bir günde onun önünde köpeklere ve kedilere yemek veren bir kadın gördüm. Ama öyle böyle bir görüntü değil. Şöyle leğenlerle geldi. O leğenlerin içi ıslak ekmek doluydu. Ve elleriyle o ekmekleri mıncıklayarak elleriyle köpeklere yediriyordu. Yani elleriyle o ekmeği alıp köpeğin ağzına yediriyordu. Şimdi mesela bu nedir? Mesela bu kadına bu hareketi yaptıran şeyi düşünmek bile benim için bir edebiyat macerası yani. Nasıl olur? Tamam bu köpek sevgisiyle, hayvan sevgisiyle açıklanacak bir şey değil. Burada bir maraz var. Bu maraz ne? Yani böyle sorularla dolu ve işin ilginci bunu arttıran toplumsal sorular da var. Çünkü bu marazları birbirine bağlıyorsunuz. Başka bir toplumsal maraza açılıyor. Ya mesela benim son günlerde İstanbul'da en çok sorduğum soru şu. Niye bu kadar çok yıkıyoruz? Yani inanılmaz bir yıkım var. İnanılmaz. Aklınızı durduracak bir yıkım var. Bu sadece şehre şekil veren otoritenin yaptığı yıkım değil. Kişilerin yaptığı yıkımlar. Yani açgözlülük niye bu kadar tavan yaptı? O kadar çok soru var ki bence geçmişin soruları o yıllarda yaşamadım. Yanılıyor olabilirim. Belki de doğru değil söylediğim ama somut görünen yoksulluğa ve acımasızlığa ve benzeri şeye dair birbirine benzer sorulardı belki de. Bunu diyorum sonra hemen kendimi yalanlıyorum. Dönemin edebiyatını hatırlayarak. Öyle olsa Sait Faik bu kadar acayip hikaye yazmazdı. Demek ki aynı ölçüde soru varmış. Aynı ölçüde tuhaflık, gizemli alan, yani insan zihnine gireceği unsurlar varmış. Neyse çok cevap uzun verirsem öbür sorulara zaman kalmayacak. Bilmiyorum yeteri kadar aydınlatıcı oldu mu. Buyurun.
Onu minnet eden mezunken hangi konu ise o dediğinde soru işareti olan o konuyu yazıyor. Yoksa konuları da yazmayın. Sizde şunu yazıyor. Böyle yazarsan şu mu olur? Okuyucuğunda mı düşünsen ya da düşünmesen mi? Çünkü kaygılar olmuyor herhalde yazarlar için. Ve özellikle kadın yazarlar biraz daha olaya duyarlı, biraz daha farklı açıklanması var diye.
Hemen bir kere kadın yazar tanımlamasına hep oldum olası itiraz ettiğimi söyleyerek başlayayım. Erkek yazar diye bir şey yoksa kadın yazar diye de bir şey olmamalı. Yani bunu bazı arkadaşlarım bana ama işte bu aslında cinsiyetçilik değil tam tersi falan filan diye açıklamaya çalışıyorlar ama ben bunu kabul etmiyorum. Bu böyle över gibi gösterilen bir aşağılama aslında. Özellikle 70'lerde ve 80'lerde bu böyle şeydi. Yani kadına yerini hatırlatarak mesela kadınca duyarlılık en nefret ettiğim tanımdı. Kadınca duyarlılık çok yüksek, kadınca duyarlılıkla yazılmış bir metin demek aslında yani kendisinden beklenmiyor ama aferin yani yazabilmiş diye niteleyerek bir yere koymaktı. Bunun ben bir aşağılama olduğu ve ciddi bir ayrımcılık olduğu kanısındayım. Kadın yazarların bir kısmı bu ayrımcılığın farkında olmadıkları için buna devam ediyorlar ama benim için kadın sorunu siyasi anlamda var. Edebi anlamda insanlık sorunu var. Edebi anlamda kadın sorunu diye bir şey yok. Çünkü kadın bir insan ve kadın yazar, erkek yazar fark etmez insanlık sorununa bakmalı. Çünkü ben şunu da hani bunu biraz şey gelebilir, ilk duyulduğunda tuhaf gelebilir ama yani Türkiye'deki erkeklerin de çok mağdur olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkek toplumda erkek olmak, erkek toplumda kadın olmak kadar zor. Eğer suyun başındaki egemenlerden biri değilseniz, eğer yeterince ezme gücünüz yoksa erkek olmak çok zor bu toplumda. Yani sürekli önce erkekler tarafından aşağılanan bir kitle burası. Dolayısıyla bu ayrı bir konu ama benim için edebiyatta böyle bir konu yok. Siyasette, gündelik hayatta kesinlikle var. Gündelik hayatta kesinlikle çok ciddi mücadele edilmesi gerekir. Ama ben gördüğüm önlemler de hep bir geleneği korumak, bir var olanın, bir yapının sağlamlaştırılmasını sağlamak ve orada yapma çocuğum düzeyinde bir eleştiri gördüğüm için çok mutlu değilim kadın sorununda. Ve bu popülerleştirme biraz önce sözünü ettiğim gibi seni öldürür meşhur olurma varan bir süreç içeriyor. Ve biliyorsunuz yani toplumsal psikolojide tetikleyicilik diye bir şey var. Yani kadın cinayetlerinin bir tanesi övüle övüle anlatıldığında ertesi gün kadın cinayetleri patlıyor. Yani çünkü delilerden oluşan bir toplumda yaşıyoruz zaten. Yani deliler evini boşuna yazmadık. Bir ötesi de bir diğer aşaması da bugünlerde okuduğum bir kitaptı. Çok geç okudum ama adı beni hala çok ürpertiyor. Hannah Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı. Tamamen Nazi ile ilgili Adolf Eichmann'ın yargılanması ile ilgili bir kitap olmasına rağmen Kötülüğün Sıradanlığı lafı beni bugünün kötülüğünün nasıl oluştuğu konusunda son derece aydınlatıyor. Yani kitabın adı bile yeterli. Kötülük sıradanlaştıkça kabul ediliyor ve yaygınlaşıyor. Dolayısıyla bugün popüler kültürün, popüler haberciliğin, popüler edebiyatın, popüler olan ne varsa ne kadar kötüledik. Çok fena. Ama yani öyle. Bir açıdan bakıldığında öyle. Başka bir açıdan bakıp tedavi edici yönünü görebiliriz belki. Ama amaç zaten bunu çoğaltmak ve sıradanlaştırmak ki yeni ve değişik olan üretilsin ve yeniden o bir dolaşıma sokulsun. Dolayısıyla popüler kültürün yaptığı şey her şeyi sıradanlaştırmak. Bir unsuru çıkartmak, parlatmak sonra onu sıradan hale getirmek. Mesela oldum olası şeye çok üzülürdüm çocukluğumda. Güzellik kraliçeleri bir sene için sadece. Yani tam böyle şey gibi, kül kedisinin masalı gibi yani. O arabayı, şey bal kabağı araba oluyor, biniyorlar bir gece, bitti. Sabah olunca gene bal kabağı o. Bunun gibi bir şey. Ama popüler kültürün üretimi de böyle sıranı beklediyor zaten. Ve dolayısıyla bu sadece edebiyat için ve diğer alanlar için geçerli değil. Haberler de zaten böyle bir mantıkla üretiliyor. Şimdi yazarların bu tuzaklara düşmesi düşmemesi. Öyle bir yazarsınız ki şeyi, tecavüzü başka bir boyutta, başka bir bakış açısındadır ve o güne kadar kafanızdaki bilgilerin üstüne yeni bir şey konur. Çok yeni bir şey konur. O sizin zihninizi değiştirir. Dolayısıyla yazılır yazılmaz böyle bir şey yok. Yani güncel olup olmaması, önemli olan güncel olup olmaması değil. Önemli olan onun kalıcı nitelik yüklenecek şekilde yazılması. Her olay bunu kaldırmayabilir. O yazar onu yazabilir. Bir de şunu da unutmayalım. Hiçbir zaman olaylarla ilgilenmeyen. Şimdi benim için iki tür yazar var aslında. Bir, kendi dehlizlerinden çıkmadan yazan, hep aynı şeyi yazan ama kendi dehlizlerinde yazan yazarlar var. Kendi yaşadıklarından yazıyorlar. Tamamen kendi deneyimlerinden. Bu otobiyografi demek değil ama. Yani kendi deneyiminden dönüşen bir edebiyat yapıyor. Bir de tamamen dışarıda gördüklerinden, başkalarından gördüklerinden çeşitlemeli yazan yazarlar var. Dolayısıyla o yazarın hangi kategoriden kendini nasıl hissettiğiyle de ilgili bir şey. Evet. Buyurun. Hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey, yani pek çok örnek biliyoruz. Sizin de kulağınıza gelmiştir. Bir tanesi şey, Yaprak Dökümü'nün kitabı çıkmış. Okuyor ve hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü dizisi daha eğlenceli, daha meraklı tabii ki. Çünkü kitap canını sıkıyor. Kitap onun televizyon dizisinden gördüğünü göstermiyor ona. Tam tersine rahatsız ediyor kitap onu. Çünkü o bir edebiyat eseri. Mesela Aşk-ı Memnu bir yıkıma neden oldu genç kitle için. İmkansız ve nefret etti. Yani kitap okumaktan nefret etti. Çünkü okuması gereken kitap o değil zaten. Aşk-ı Memnu bir uzmanlık kitabı. Ha, belli bir dil birikimi olacak, belli bir Osmanlıca'ya hakim olacak, belli bir edebiyat birikimine hakim olacak. Ben popüler dizilerin, edebiyattan uyarlama popüler dizilerin hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çok tam tersine zararı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca mesela Halit Ziya'nın ruhu bu kadar muazzep olduğu için de acı içindeyim. Yani adam böyle bir şey yazmadı. Hiç böyle bir şey yazmadı. Ve biliyorsunuz Halit Ziya İran'da yasaklandı, kitabı da yasaklandı. Yani Aşk-ı Memnu dizisinin rezaleti nedeniyle kitabını da yasakladılar. Kitabın derdi bambaşkaydı. Ve bu çok acı sonuçlara yol açıyor aslında. Ben dolayısıyla bunu şey bulmuyorum. Elbette bir kaynak arıyor. Kaynak olabilecek yapıtlar da var. Yani televizyona uyarlandığında zaten kendi de öyle bir şey dediğimiz hani ufak tefek zarar görse de olabilecek eserler var. Popüler yazarların kitapları uyarlanabilir. Bazı yazarlar zaten çırpınıyorlar yani uyarlansın televizyon çok büyük paralar çünkü uyarlansın diye. Sırf o amaçla yazanlar var. Yani öyle bir roman yazayım ki dizicilerin ilgisini çeksin, dizi olsun, 8 sene sürsün ben de servet sahibi olayım. Bu planları yapan insanlar var ama bence çok zarar veriyor. Yani okumadan uzaklaştıran bir tarafı var. Buyurun. Bir kere şunu söylemek lazım. Biraz böyle rahatsız edici bir açıklama yapabilirim ama belli bir döneme kadar üniversiteler kendi koşullarının dışına çıkmak istemeyen bir geleneği sürdüren kurumlardı sosyal bilimlerde. Yani ben de 81'de siyasal bilimlerde okuduğumda böyle bu kalıpları kırmak isteyen hocalarım çok da başarılı olamamıştı. Zaten de gerek kalmadı. 82'de yok geldi. Onları da hemen apar topar nitelikli geleneği sürdüren ama nitelikli hocaları da attılar. Zaten biz ondan sonra 2 senede doçent olmuş, hatta rektör yardımcısı olmuş adamların eline düştük. Çok kötü yani son 2 sene çok kötü geçti bu nedenle üniversitede. Fakat bir nokta geldi, yeni bir genç kuşak geldi. Bu iletişimin artması ve yurt dışıyla ilişkilerin çoğalması, yabancı dil bilmenin çok önemi var. Yabancı dil bilenler arttı ülkede ve dış ülkeyle ilişkiler arttıkça bir sözlü kültür geleneği başladı. Ve biz aslında toplumsal hafızası sürekli bastırılan, resmi olarak bastırılan, resmi tarihin dışına çıkılması kesinlikle yasaklanan, ısrarla vurgulanan bir toplumuz. Fakat pırtlamaya başladı bir yerlerden. Çünkü daha önce bunu pırtlatanlar küçük bir kitleydi, başlarına vuruluyordu ve kapatılıyordu konu. Ama unutmayalım, bir cumhuriyet projesinin içindeydik o zaman ve cumhuriyet projesi zaten bir ulus devlet mantığına göre kurulmuştu. Ve ulus devletin henüz ömrü sona ermemişti. Yani proje ölümünü görmüyordu henüz. Dolayısıyla da bu projeye aykırı çıkışların yaşaması doğal değildi. Yani eşyanın tabiatına aykırıydı. Ama proje bir noktaya geldi, eskimeye başladı ve şeylerinden, yırtık yerlerinden hafıza sorunları ortaya çıktı. Ama unutmayalım ki bu arada yeni şeyler eklendi projeye. Yani projenin ölümün kendi yaşadığı zamanda, ölümü sırasında da yeni acılar eklendi ve onlar çıkmaya başladı. Ama bir de biz 12 Eylül'den önce böyle etrafında duvarlar olan, aslında biz bir demir perde ülkesiydik. Tuhaf bir şekilde bir demir perde ülkesiydik. Yani adına demokrasi denen şey olan, hani sözde çok farklı olan ama işleyişine bakıldığında tipik bir demir perde ülkesi gibi yaşayan bir ülkeydik. Bunun ölçüsü şuydu: dış ülkelerle, özellikle Avrupa'yla ilişkilerimiz çok sınırlıydı. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Hemen küçük bir şey ekleyeceğim buna. Çok ilgimi çekti çünkü. Hakan Günder, yazar Hakan Günder, geçenlerde çok ilginç bir şey anlattı. Yani çok etkilendim bu anlattığında. Hakan ilkokulu ve ortaokulu Belçika'da okumuş babasının görevi nedeniyle. İlkokulu 3. sınıfından 5. sınıfından yine gitmiş. Belçika'da okurken şey anlatmış bu, böyle büyük bir gururla tarih dersinde. İşte Orta Çağ'ın açılışı, kapanışı, Yeni Çağ ve İstanbul'un fethiyle Yeni Çağ başladı demiş. Böyle bakmışlar, nasıl yani diye. Demiş öyle yani, Fatih İstanbul'u aldı da Yeni Çağ başladı. Böyle bir şey olmadı demişler. Ya tamam, Fatih İstanbul'u aldı da Yeni Çağ başlamadı. Yani öyle bir şey yok. Olur mu demiş, bizim takvimimiz var demiş. Orada yazıyorsunuz da demiş, Yeni Çağ başladı diye. Ya size öyle mi öğrettiler? Yani Yeni Çağ falan başlamadı. Ayrıca böyle bir olay olur, ertesi gün Yeni Çağ başlar diye bir şey de yok demişler. Ve mesela onun resmi tarihle ilk kırılması ilkokul 5'te böyle bir bilgiyle başlıyor. Sarsılıyor çocuk, günlerce uyuyamıyor. Beni kim kandırdı? Sorusu bu. Haklı olarak. Beni kim kandırdı? Seni devletin kandırdı kardeşim. Seni devletin senelerce kandırdı. İstanbul'u fethettik ve Yeni Çağ başladı diye inandırdılar sana. Öbürü dinlemiyor ki bunu. Hiç öyle bir bilgisi yok. Yani dolayısıyla şimdi bu ilişki kurulmadan neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorsun, ama bu Hakan bu bilgiyi ancak Belçika'da öğrenci olduğu zaman görebiliyor. Yoksa hangimiz biliyoruz ki böyle bir şeyi? Ben de hala öyle değil mi yani, büyük bir olaydı aslında, olabilir filan diye düşünüyorum yani. Dolayısıyla bu sözlü tarihin açılması, bu çalışmaların başlaması bence büyük bir mucizeydi, müthiş etkileyici bir şey oldu. Ama aynı zamanda kültür tarihi çalışmaları da başladı o tarihte, unutmayalım yani. Türkiye'de kültür tarihi çok yeni bir dal. Kültür tarihidir zaten aslında bu sözlü hafızayı zorlayan şey. Çünkü siyasal tarih bir takım adamların yay şeklinde dağılıp düşmanı oradan kıskacı aldığı filan şeyden ibarettir. Yani anlaşmalar, sözleşmeler ve bunun bizim üzerimizde duygusal bir etkisi yoktur. Onun için de çok sıkıcı ve öğrenemediğimiz bir şeydir. Ama kültür tarihi öyle değil. Kültür tarihi bir aydınlanma getiriyor hayata dair ve o zaman bazı şeyleri merak etmeye başlıyorsunuz. Yani şu vardı da bu niye yoktu? Kelimenin kökeni, o geleneğin kökeni. Bunlar araştırılmaya başlandığında zaten hafıza tutulamaz hale geldi. Benim toplumsal hafızaya ilişkin düşüncem şu. Hala örtbas etme çabalarının içindeyiz. Toplumsal hafızayı ve en acıklısı, toplumsal hafızayı örtbas etmek isteyenler, en çok isteyenler, bu örtü kalktığında en büyük acıyla karşılaşmaktan korkanlar. Gene bir arkadaşım geçenlerde şey dedi, benim dedi amcalarım şey yapmak istemiyorlar, 1915 üzerine tartışmak istemiyorlar ve yani son derece demokrat insanlar bir anda 1915'in 15'le ilgili açıklamalara karşı cephe almışlar. Çünkü dedi el koydukları evler ortaya çıkacak. Dedelerinin el koyduğu evler ortaya çıkacak. Onun için istemiyorlar. Örtbas etmeye çalışıyor. Yani bu konu konuşulmasını istiyorlar. Ben şöyle düşünüyorum aslında kişisel olarak, kendi ailemi de dahil ederek, her türlü herkesi dahil ederek büyük günahların üzerinde yaşıyoruz. Yani Osmanlı'dan bugüne, Cumhuriyet'in içindeki günahlar, o kadar büyük günahların üstünde yaşıyoruz ki bizim için çok zor yüzleşmek. Hakikaten çok zor, çok acı. Onun için de şundan yanayın, kendi küçük günahlarımızdan başlayalım. Birazcık şey kazanalım, bağışıklık kazanalım ve de yüzleşmeden huzura eremeyiz. Ya Tanpınar kitabının adını boşuna huzur koymadı. Huzur bu memleketin, bu toprakların ezeli sorunu aslında. Bizim huzurumuz yok. Siyasi huzurumuz yok, kişisel huzurumuz yok, psikolojik huzurumuz yok. Huzursuzuz çünkü bizim toplumsal hafızamız huzursuz. Toplumsal bilinçaltımız acı dolu. Sürekli irkiliyoruz, titriyoruz ve durmadan bir şeyle karşılaşıyoruz. Biz sürekli yeni günahlarımızı örtbas etmeye çalışıyoruz yani sürekli. Dolayısıyla toplumsal hafızanın açığa çıkması bireyler üzerinden olacak. Hiçbir zaman toplumun böyle resmi bir şekilde açığa çıkacağını düşünmüyorum. Bireyler üzerinden olacak. Ne yazık ki mutlu sonuçlarla karşılaşacağız. Süremiz dolmuş mudur artık? Varsa son bir soru alalım. Çünkü saat 1'e geliyor artık. 2 saate yakın oldu. Var mı? Evet, bitirme zamanımız. Gel, pardon. Nasıl? Popüler edebiyatta mı?
Popüler edebiyatın parçası olmayan.
Evet, olmayan da, evet.
Soru var. Her okul, her okuma özel bir noktasında bu sorunun kendine göre cevabını veriyor ve okul işitleniyor. Hatta bir okul kendi içinde bile işitleniyor. Bir yerde okurken bir de farklı bir okula gönderildiğinde farklı bir şekilde okuyor. Ama farklı popüler kültürün içinde olan edebiyatta cevap
verildiği
için okur da bir anlamda
karanlaşıyor diye düşünüyorum. Sizin söylediklerinizden de anladığım doğru. Tabii yani zaten şimdi popüler edebiyatın sadık okuru soru sorulmasını istemez. Kendi de hatta tam tersine kafasındaki sorulara cevap vermesini ister okuduğunun. Hep cevaplandırılsın. Aşk nedir? Şudur. Kavga nedir? Budur. Evlilik nedir? Şudur. Mutluluk var mıdır? Vardır ya da yoktur. Bu tür sorulara cevap verilmesini ister. Yani şeyi istemez, mutlu aşk yoktur cümlesini duymak istemez. Çünkü o hep ümidinin canlı tutulmasını ister. Yani şunu sormak istemez, mutlu aşk yok. Neden? Neden yok? Dön düşünmeye başlasa zaten bir sürü yere gidecek düşüncesi. Ama onu reddeder. Yani hep cevap verilsin ister. Yani şunu ister, sen otur bekle, şunu yap, aşk gelir seni bulur. Zaten birinci tema aşktır yani her zaman. Bütün dünyada da böyle. Tabii yani ama bu benzeşmedir zaten. Bir süre sonra benzeşir, zaten değişik olanlar rahatsız olur, istemez. Farklı olanı istemez. Aynı o aldığı sabit ve düşük haz devam etsin. Valla popüler kültürün istediği tek şey para kazansın oradan. Onun bir maddi karşılığı olsun. Onun dışında hiçbir şey beklemez. Ve de o orada bir hani bir alan oluşturup orada bir şey kazanmak ister. Popüler kültür karşılıksız hiçbir şey vermez. Hiçbir şey vermez. Soruyu bile karşılıksız vermez. Ama gerçek edebiyat da karşılığını alamamıştır zaten. Almayı reddeder. Peki çok teşekkür ederim. Tabii. Şurada kalemim var. Bir saniye.